Eylül.
Ayrım 28.
Aşktan başka her şeyin boş olduğunu düşünüp hayata sarılarak bundan verebildiği kadar, alınabildiği kadar zevk ve mutluluk almak hırs ve ateşiyle, hayatının izin vereceği kadar yaşamak ihtiyacıyla coşup yürüdü. Gitmek, oraya gitmek, Suad'ı, Suad'ını görmek, ona tapınmak isteğiyle kendisinden geçmiş hızlı adımlarla yürüyordu. Ve ilk rast geldiği arabaya atlayıp eliyle ileriyi gösterdi. İleriyi, evet, sanki geleceğine gidiyordu. Suad'ı dadısıyla yalnız buldu ve onun gözlerinde kendisinin böyle beklenmedik gelişiyle o kadar açık bir sevinç ve neşe gördü ki ansızın şiddetli bir mutlulukla yüreği çarparak ona ansızın derin bir şükran ve tapınma hissetti. Hemen ellerini kapıp öpmek, senin için gerekirse ölmek için geldim Suad. Senden ayrı yaşayamayacağımı kesinlikle anladığım için, ne olursa olsun senin olmak için geldim nurum demek istedi. Fakat bunu söyleyemediği için duygusu devam ederek bu kendisini o kadar seven nefis yaratık hakkında o kadar kötü düşüncelerinden şimdi şaşırmış, pişman olup utanarak onun için ölse bile şükran borcunu ödeyemeyeceğini görüyordu. Suat sitemle, İstanbul'dan mı dedi. O başını sallayarak gitmedim diye yanıt verdi. Gidemedim gibi baktı. Ah bilsen diye başlamak için dayanılmaz bir ateş hissetti. Fakat yalnız ateşli gözleriyle baktı. Sonra Süreyya'yı sordu. O bugün son defa olarak sandalla çıkmıştı. Yarın artık sandal bütün gidecekti. Dadı bunu anlatarak iyi cesaret diye dışarıya bakıyordu. Ekim'in orası burası tehditli bulutlarıyla yüklü göğü altında deniz kurşuni, köpüklü, öfkeliydi. Süreyya 7'de çıkmıştı. Şimdi geleceğini söylüyorlardı. O zaman oturdu, beklediler. Konuşurlarken Suad'ın kendisine nasıl sıcak gözlerle ve merakla baktığını ilk defa görür gibi dikkat ederek şaşıyordu. Bu hemen gözyaşı olacak kadar duygulu ve teşekküre varan bir şaşmaydı ki memnun ettiği kadar acı da veriyordu. Onun gözleri hep bir soru gibi hüzünlü ve bekler gibi bakıyorlar. O sürekli bir sitemle nemli gibi bakışı, acı dolu bir kaygı ve merak bulutuyla örtülmüş gibi geliyordu. Nasılsın, ne yaptın, niçin dargındın, niçin gelmedin, nen var gibi binlerce sorunun birleşmesiyle bakarken bu güzel kadını bu kadar çekebilmek, onu etkileyebilmek mutluluğuna bütün güçsüzlüğüyle teslim oluyordu. Aynı zamanda ona karşı bir acıma da duyduğu için ağlamak arzusuyla eziliyordu. Onun bu elemler, özlemlerle perişan bakışları önünde ruhunun sevinç ve gözyaşıyla ezildiğini hissediyor, içinden onu yüceltme arzularının haykırdığını görüyor, ona baktıkça bu kadına şartsız geri dönüş olmaksızın insanoğlunun üstünde bir bağla tutsak olmaktan başka bir şey yapmak gücü olmadığını yeniden kabul ediyordu. Dün birlikte gezdikleri yerden bugün yalnız geçtiğini anlattı. Suat üzgün, özlemli dinliyordu. Onunla birlikte olup oralarda yalnızca gezmek mutluluğunu hayat feda edilecek kadar değerli görüyor gibiydi. Fakat Necip artık mevsim bittiği için otelin son konuklarının da İstanbul'a taşındıklarını, artık kendisinin de ineceğini haber verince bu neşe hüzünlü, kederli bir bulutla soldu. Karardı, gözlerinde nasıl solgun bir rica titrediğini görüp onun zayıflığına, kadınsı güçsüzlüğüne, özellikle kendi kederlerini yok etmek için hayatını verircesine koşmasına son derece üzücü bir acımayla elem duyarken, şimdi böyle kendisinin yol açtığı acıya dayanamayarak hemen gözleriyle onu yatıştırdı, inandırdı. Otel kapanıyorsa da köydeki asıl yaz konuklarının hepsinin henüz inmediğini, havalar iyi gittiği için asıl kırdan şimdi yararlanmanın mümkün olduğunu anlatarak öbür otele geçeceğini bildirdi ve onu memnun ve rahatlamış görerek sevindi. Onu özellikle dünden beri kendisine karşı daha çok ateşli buluyordu. Sanki bütün kendisininmiş gibi yalnızca bir tavrıyla bütün hayatını teslim edişi vardı ki Necip bunda ruhunun bütün sefillik ve güçsüzlüğünü onu bu duruma iten halleri ve elemleri görüyorum sanıyordu. Bunun ona o kadar kuvvet ve şiddetle sahip olmak memnunluğunda sarhoş edici bir acılık bulmaktan benliğini kurtaramıyordu. Çünkü Suad'a acıyordu. Onun önceki ağırbaşlılığını ve ciddiliğini şimdi böyle güçsüz ve kaygılı, perişan görmek ona acı veriyordu. Şimdi bütün ruhuna girmiş gibiydi. Onu bütün saf yürekle ve yüce duygulara kendisine bağlı gördükçe bir an oluyordu ki benliğinden tümüyle sıyrılarak sanki bizzat Suad onu kendi ruhu gibi anlıyor ve ona bağlı kalıyordu. Onun nasıl hemen kırılıverecek, nasıl hemen solgun bir çiçek olacak, ölmeye eğilimli bir şey olduğunu görüyor, ona bunun için acıyordu. Bu kadının hayatının, mutluluğunun kendisi gibi güçsüz, sefil birine bağlı olmasına yanıyordu. Kendisine bile zarardan başka şeyi dokunmayan, bencil, kararsız, hasta bir adama onun bu kadar şiddetle bağlı bulunması yüreğini yakıyordu. Onu mutlu edebilecek bir adam olmayı diliyordu. Ah, onu mutlu etmeyi ne kadar istiyordu. Halbuki mutsuz edip ağlatmaktan, ona acı ve felaket vermekten başka ne yapabilecekti? Hatta şimdi bile ona acı vermiyor muydu? Daha dün zevk duyarak ona acılar vermemiş miydi? Onunla hiçbir ilgisi olmayan şeylerin bile öcünü ondan almak, kendi sinir bozukluğunun cezasını ona çektirmek için kalpsizce ona acı çektirerek bundan haz duymamış mıydı? Peki ondan daha ne istiyordu? Onun gibi bir kadın bu kadar şiddet ve güçle ruhunu verdikten sonra başka ne yapabilirdi? Kendisi için bile asıl büyüklüğünü oluşturan erdemleri feda etmekten başka ne yapabilirdi? Ve onları bile aşkına feda etse belki en önce kendisi aşağılamayacak mıydı? O zaman daha ilk öpüşmenin ardından düşecekleri pişmanlık girdabını, düştükleri alçaklık ve uğursuzluk içinde birbirlerine bakamayarak nasıl aşklarının taş kesilmiş cesediyle kalacaklarını, birbirlerini nasıl yitireceklerini, hatta aşağılanacaklarını hisseder gibi oluyor. Bütün o azap ve pişmanlıkla şimdiden eziliyor, Suad'ı şimdiden gözünden düşmüş buluyordu. Evet, asıl onun anlaması, onun af dilemesi gerekirken asıl o suçlayacaktı, asıl o aşağılayacaktı ve Suad şüphesiz bundan ölecekti. Hatta şimdiden suçlamıyor muydu? Dünden beri o kendisini kim bilir nasıl ateşli elemler, kederler içinde düşünüp ne fedakarlıklar içinde çırpınırken, kendisi iç rahatlığı ve ihanetle ne kararlar vermemiş, nelere hazırlanmamış, ne düzenler kurmamış mıydı? Onu mutlu etmek bir yana, hatta mutsuzluktan da kötü bir uçuruma sürükleyecekti. Onun huzur ve rahatlığını şimdi böyle aldıktan sonra hayat ve namusunu da verse yine kanmayacak, kendisi bütün büyüklüğünü koruduğuna inandığı halde kadını eski yüceliğinde görmeyecek, göremeyecekti. İşte asıl nokta, kesin olarak görüyordu ki hiçbir şey kendisine, Suad'ı o zaman önceki gibi düşündürmeyecekti. Ne kendisi için namusunu feda edişi, ne aşkının şiddet ve etkisi, hiçbir şey. Namus bağı, kendisini böyle bir hareketten alıkoymadığı zaman, kendisini mazeretli görürken, onun da aynı şartlarla namusu aşkına feda edişini bağışlayamayacak, kendi cinayetinin de cezasını ona yükleyecekti. Niçin? Onun ne suçu vardı? Bütün bu felaket kendisini çok sevdiği, her şeyi aşkına feda ettiği için miydi? Ah kadınlar, kadınlar, siz yalnızca aşkınıza, yalnızca fedakarlık yüceliğinize özlem duyup duygularınıza yenilerek mutlu yaşarken erkeklerin kalbinde ne çirkin, ne hain, ne yabancı duygular olduğunu bilseniz, diyordu. Ve Suad'ın da sanki bunu anlamış, ileride nasıl üzüntüye ve alçalmaya süreklendiğini biliyormuş gibi, yardıma çağırıyormuş gibi bir perişanlık, her şeyi bilmekle birlikte kendisini feda etmekten doğan suskun fakat derin bir yakınışla bakışı vardı ki onu harap ediyordu. Necip bu düşüncelerine, bu duygularına o kadar gömülmüş, benliğini o kadar teslim etmişti ki hiçbir şey, ne Süreyya'nın dönüşü, ne konuşulan sözler bu düşünce ve duyguların akışını bozamıyor, belki daha da güçlenmelerine yardım ediyordu. Sanki Suad'ın bütün varlığını bir gözyaşı maskesi, umutsuzluk bulutu kaplamıştı. En küçük sözüyle, en anlamsız bakışıyla bile kendisinin, sırf kendisinin olduğunu nasıl anlattığı, adeta kendisini vermekle mest olduğu halde nasıl yalnız kalmak olasılığıyla gözlerine siyah bir kaygı renginin çöktüğünü fark ederek, facianın asıl acı verici sahnesinin onda devam ettiğini, aşkın artık kesin karar vermek gereken ateşli dönemine geldiğini ve ne yapacağını bilmemekle birlikte böyle sürmesinin de mümkün olmadığını görerek, sonunda kendisini feda etmek zorunluluğuyla mücadele edilen son azap ve acı anı içinde çırpındığını anlıyordu. O kadar anlıyordu ki bu facianın bütün acısıyla yüreği sızlıyor, "Ah çaresiz, çaresiz Suatçık," diye söyleniyordu. Ve bu kadını o mahvedecekti. Kendisine, yalnız ve yalnız kendisine o kadar fedakarlıkla ruhunu teslim ettiğine inandığı, ruhunun temizliğine tutkun olduğu bu saygıdeğer kadını o kirletecek, o dile düşürecek, öldürecekti, değil mi? Ama niçin? Sonunda düş kırıklığına ve pişmanlığa, alçaklık ve aşağılanmaya düşmek için bütün bu aşkını, yüce güzelliğini, eşsiz seçkinliğini bitirip sevdiğini hor görmek için feda edecekti, öyle mi? O zaman aklına tutkun olduğu bir düşünce geldi. Birçoklarını vücutları için sevdikten ve bunun için hepsinden istisnasız başka bir yara aldıktan sonra, şimdi birini de, kuşkusuz en layık olanını da yalnızca ruh ve şiir için sevmek, bir zaman o kadar hayran olduğu namus ve temizliğine saygı duymak arzusuna kapıldı. Ve birden nefsini bunu başarabilecek yetide görerek şaştı. Onun ruhuna bu kadar rakipsiz ve tek başına sahip olduktan sonra ötesi miskin, hele hain ve çirkin geliyordu. Bu kendisine sevdiği kadın kadar yüce, ona layık bir ödül gibi görünüyordu. Bu birçok duygudan oluşan bir arzuydu ki hepsine birden uymak isteğiyle güç buluyordu. Bu yalnızca aşk ve acıma da değildi. Teşekkür, tapınma, şiir, korku, pişmanlık, onur. Her şey ve en sonra namus. Evet, namus. Ana babasından, büyüklerinden duyduğu, kitaplarında okuduğu namus. Bütün insan kanunlarının esası ve amacı olarak tanıtılmış olan namus en sonra gelebiliyor. Namus herkesin söylediği fakat kimsenin rast gelmediği bir tür kuş olmalı diye omuz silkiyordu. Bu düşüncesine ilk hamlede bu kadar tutulunca bunu süslemeye başladı. Bunu bir tür evlenmek, ruhların evlenmesi gibi görüyordu. Ona Süreyya'dan çok yakınlaşabilecek, bu evlenme onlarınkinden daha ölmez, daha yüce, daha şairane olacaktı. Bu dünyada hiçbir pisliğin gelip zedeleyemeyeceği bir bağlılık olacaktı. Utandırıp yüz yüze baktırmayan o korkularla, gizli haince öpüşmelerle yaralanacağına, aşkları herkesin içinde saf ve melekçe hüküm sürecek, işitilmekten, anlaşılmaktan korkusuz, mutlu ve seçkin olarak sürecekti. Böylece birbirlerine daha da yakınlaşacaklar, sanki birbirlerinin içine girecekler, birbirinin ruhsal içtenliğiyle yaşayacaklardı. Ve bunu düşününce kendisinden geçiyor, bu bir ihtiyaç haline alıyordu. Ona içini ferah tut, gözlerindeki karanlık ve kaygı kaybolsun deyip bunun sonucunda oluşacak şükranı görmek istiyordu. Ve gerçekten sonunda bunu itiraf edip, evet kardeşim olunuz dediği zaman onun gözlerinde öyle bir teşekkür eden bir özlem ve telaş gördü ki bu da yetişmiyormuş. Ruhları yine yeter derecede yakınlaşmamış gibi ağlar bir sesle, kardeşim ya da benim annem olunuz diye inledi. O dakika Suad'ın gözlerinin ateş ve şükranla kendisine baktığını gördü. Sonra bu gözlerin parlaklığı süzülüp birer damla oldular. Onun en gizli, en kutsal emeli buydu ve bunun böyle kendisine teklif edilişi onu son derece memnun ve minnettar ediyordu. kalbinin çırpınarak ona koştuğunu hissetti ve gözlerinden iki damla ağır ağır düşerken ikisine de aşklarının en mutlu ve can alan dakikalarını yaşıyoruz gibi geldi. O zaman hatta son haftaların mutluluğunu bile küçümsetecek kadar büyülü bir hayat dönemi başladı. Necip de büyük aşkta onu boyuna uzayan bir hayat ferahlığa götüren bir şaşkınlık vardı. En son heyecan derecesine ulaştım sandıktan sonra şimdi öyle zamanlar oluyordu ki hep öncekilere üstün geliyor. Hiçbir zaman bu kadar süre ve bu kadar şiddetle mutlu olmadığını itiraf etmek zorunda kalıyordu. Şimdiye kadar hiçbir bağlantısı olmamıştı ki bu kadar devam edip de kinle, ilgisizlikle ya da iğrenmeyle yaralanmamış olsun. Suad'ın aşkı onu her zaman yeni bir hayata, hayran olduğu, bilinmez kalacakmış heyecanını veren bir tapınma hayatına, temiz ve saf olduğu için, şüphe edemediği için başkalarına benzemeyen bir bağlılığa yöneltiyordu. Böylece Ekim ayı kendisi için hayatında bilmediği, tanımadığı bir mutluluk dönemi oldu. Bu ay sabahları sisler, sisleri yırtan canavar iniltileriyle vapurlar baharı andırır gibiyken birden bütün mevsimlerin renkleriyle can çekişip sonunda siyah bir kış akşamıyla bunalan günlerle kendisi için ölünceye kadar anısına işlenmiş kalacak bir sonbahar ayı oldu. Önceden şiirini artırmakla birlikte kuşku ve umutsuzluğa yönelten son günlerin belirsiz hiçleri bugün artık güvenlik ve gereklilikleriyle onun için kavuşma vaadi sevincini veriyordu. Benim, benim için derken gelip neşelerini ezen, nereden belli kuşkusu en neşeli zamanlarında onu öldüren ne olacak kaygısı artık silinmiş, hepsinin yerine birbirini son dereceye kadar seven, bunu gösteren ve kanıtlayan iki kalbin saygı ve bağlılığıyla bunların eserleri olan üzerine düşmeler, bakışlar, gülümsemeler geçmişti.
Ayrım sonu.